gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Değerli dinleyicilerimiz, hoş geldiniz yayınımıza. Bir Sorun Var programında daha birlikteyiz. Bugün konumuz gençlerimiz ve ergenlik dönemleri olacak. Ve konuğumuz, konunun uzmanı, doçent doktor Besra Taş hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz.
Bizler deyiz, hamdolsun. Çok şükür.
Evet hocam, ünvanla ilgili bir düzeltme yapayım. Doçentliğim daha resmi olarak olmamıştı. O yüzden doktor öğretim üyesi olması daha doğrusu.
Tamam. Doktor öğretim üyesi Besra Taş hocamızla birlikteyiz. Evet hocam.
İnşallah doçentliğiniz de yakındır o zaman hocam.
Evet zaten müracaatım yakın.
İnşallah.
Maşallah.
İnşallah. Hocam sorularımıza Sümeyla Hanım'a geçmeden önce sizinle alakalı küçük bir bilgilendirme yapmak isteriz değerli dinleyicilerimize. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında görev yapan doktor öğretim üyesi Besra Ataş hocamız, ilkokul 4. sınıftan sonraki tüm eğitim hayatını Almanya'da tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans ve doktora derecelerini Almanya'da Duisburg Essen Üniversitesi'nde 2006 ve 2012 yılları arasında onur derecesiyle tamamlamıştır. 2017 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlayan Doktor Besra Taş'ın çalışma alanları aile, boşanma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu alanda danışmanlık yapmaktadır. Uluslararası dergi ve yayınlarda birçok makaleleri ve uluslararası bilimsel toplantıda sunulmuş 8 tebliği bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarının yanında Doktor Taş 2017'den beri İstanbul Sabahattin Zaim Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2018 yılından bu yana Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Doktor Taş, Türkçenin yanı sıra Almanca ve İngilizce dillerinde dersler vermektedir. Evet Sümeyra Hocam, söz sizde.
Evet, ben de hocamıza hoş geldiniz diyerek başlayayım. Sayın Besra Taş hocamız çok yoğun bir çalışma ortamı içerisinde bizlere vakit ayırdı. Kendisine gerçekten dinleyicilerimiz adına, programımız adına teşekkürlerimizi sunalım önce. Hocam bugün sizinle beraber gelişim döneminin önemli bir başlığından, ergenlikten bahsedeceğiz. Aslında insanın gelişim süreci içinde hayatının her döneminde sahip olduğu belli bazı genel özellikler var. Yani bizler mesela 6 aylık bir çocuğun oyuncakları ağzına götürmesini normal kabul ediyoruz. Ya da 6 yaşındaki bir çocuktan böyle basit matematiksel işlemler yapabilmesini bekliyoruz. Fakat söz konusu ergenlik dönemi olunca o döneme ait olan bazı özellikleri çocuğumuz üzerinde görmekten biraz endişe duyuyoruz. Dış görünüşüne önem vermesi, arkadaşlık ilişkilerine verdiği önem, inanca dair bazı ya da aileye dair bazı değerleri sorgulaması ebeveyn tarafından biraz tedirginlikle karşılanıyor. Bu sebeple önce ergenlik dönemine bizim bakış açımız nasıl olmalı? Bu dönem bir isyan dönemi mi diyelim, bir tehlike macera dönemi mi, yanılgı dönemi mi? Ya da bir benlik oluşturma süreci mi? Ergenliğe önce en uygun tanım nedir diyerek size soralım mı hocam?
Evet, şimdi ben de çok teşekkür ederim davet ettiniz. Ergenlik deyince aslında karmaşıklık ilk olarak hal tarafından yoğun karmaşık duygu düzeyi olarak ifade edilmekte. Şimdi aslında temel problem sorusuyla başlasak ergenlik dönemine bakış açımız nasıl olmalı şeklinde. Çünkü mevcut olan günümüzdeki sorun bu bakış açımızla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde her ne kadar pozitif psikolojinin aktifleşmesiyle ergenlik dönemi halen geçmişteki olumsuz bakış açısı mevcuttur. Zaten temel amacımız da bunu aşmaktır. Yani daha gençlerimiz az önce siz kendinize ifade ettiğinizde endişeleniyoruz şeklinde ifade ettiniz ergenlik dönemini. Bu nedenle bu sürecin aslında daha çocukluk döneminde ebeveynler çocuğa hakimken, yani çocuklar söylenenleri sorgulamaksızın yerine getirirken, bilimserken, ergenlik döneminde sorgulama süreci başlamaktadır. Bu nedenle ilk başta aslında değişimin ya da güzel bir ergenlik, sakin bir ergenlik geçmenin yolu bakış açımızla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu alandaki uzmanlarımız da genelde negatif bir ergenlikte ise pozitif ergenlik tanımını artık öne sürmekte ve bu sürecin ebeveynlerin korkutucu, ürkütücü şeklinde değil de daha çok işte yeni maceralara atılma, onlarla birlikte kendi ben kimliğinin oluşmasını keşfetme. Çünkü ergenler bu süreçte kendilerini keşfetmek için bir serüvene girmekteler. Bu serüveni ergenlerle birlikte ebeveynler yola çıktığında aslında kendileri de görecek ki o kadar ürkütücü bir durum söz konusu değil. Tam tersi çok eğlenceli, onlarla beraber bir yolculuk yapılabilmektedir. Yani kısaca toparlamam gerekiyorsa hem bizim ülkede, bu sadece bizim ülke değil, genel olarak diğer ülkelere de baktığımızda ergenliğe olan bakış açının değişmesi gerekiyor. Ve zaten az önce vurguladığım gibi pozitif psikolojinin aktifleşmesiyle beraber birazcık daha olumlu yöne gitmektedir. Zaten çocukluk döneminde daha çocukları çıkmadan diğer ergenlere sahip olan ebeveynlere de sorup da onlarda böyle olumsuz, ürkütücü hikayeler durduğunda daha ebeveynler kendi ergenleri o süreci yaşamadan bir kaosa düşmekte ve ebeveynlik yetkisini kaybedecek şekilde bir karmaşıklık yaşamaktadır. Aslında buna hiç gerek yok. Çocukluk döneminde her ne kadar anneler, babalar genelde çocuklar tarafında baş tacı, tamam ergenlik döneminde o taç indiriliyor. O tacın yerine arkadaşlar girmekte. Ama öte taraftan alan uzmanlarımıza baktığımızda şunu görebiliyoruz. Özellikle geçen verde de konuşmuştuk. 10-12 yaşına kadar ebeveyn değerleri, maneviyat, işte kendileri için dünya bakış açıları hangisi ise çocuğuna bunu vermek istiyorsa 12 yaş öncesi verdiği değerler genelde çocuklar tarafından benimsenmekte. Ergenlik dönemine her ne kadar bu karmaşıklık sürecinde çocuk ben kimliğini oluşturma sürecinde hani şu şekilde düşünebiliriz, kitaplığını düzer gibi şey yapacaktır, ebeveynlerde almış olan değerler, maneviyat, din, bakış açı hepsini kitaplığına dizdiğinde bazı ergenler olduğu gibi alabiliyorlar. Bazıları tamamen atabiliyor ya da bazısını bırakıp diğerini koyabiliyor. Bu doğrultuda aslında eğer şey dediğimiz gibi 0 ile 12 yaş arasındaki o süreçte iyi bir anne baba, yetkin ebeveyn tutumunu uygulayan ebeveynlerin daha böyle sakin bir ergenlerinin daha sakin bir süreç geçirebileceğine inanıyorum. Yani bu tekrar ebeveyn tutumuyla da biraz ilişkili olduğunu düşünüyorum.
Evet. Evet hocam. Yani bu pozitif bakış açısına sahip olmak gerçekten önemli. Çünkü biz hep ergenler deyince daha önce de duyduğumuz hep hikayelerle hep olumsuz bir şeyle karşılaşacağımıza inanıyoruz anne babalar olarak. Öyle olunca da çocuğun ergenlik sürecine girmesi ve tabii ki doğal olarak bazı değişimler göstermesi de bizi ekstra bir strese sokuyor aslında sanki.
Aynen. Zaten aslında ergenlerin amacı da ebeveynlerini yıpratmak ya da üzmek değildir. Tamamen kendileriyle ilişkili olan bir durum söz konusu. Hatta literatürde aynı zamanda buna ikinci doğum olarak da ifade edildiğini görüyoruz. Yani ve ikinci doğumun da o kadar kolay olmadığını bu nedenle o ben kimliğinin oluşma sürecinde duygusal olarak da iniş çıkışlar yaşanıldığını ve bunu da hormon düzeyleriyle kendilerinin elinde olan bir durum değildir. Hani bir sevinçli, bir üzgün, bu tamamen kendini bağımsızlaştırma sürecinin başlamasıyla ilişkilidir. Hatta şöyle de diyebiliriz. Örneğin Bohm terapisinde bu çok güzel ifade ediliyor. Kendini farklılaştırmayan Bohm terapisi normalde aile terapisi ama şimdi bizler aileye girdiğimizde aile bireyleri ya da eşler arasında baktığımızda genelde problemin kendini özgürleştirmeyen yani kendini farklılaştırmayan bireylerde aile içi eşler arasında da sorun olduğunu görüyoruz. Bunun aslında temeli de ergenlikte atılıyor. Yani ergenlikte ergenlerimiz ben kimliğini oluşturmada aslında ebeveynleriyle kendi o özgürleştirme sahasını oluşturmakta. Bunu sağlıklı bir şekilde yaptıkları süreçte ileride kendi ailelerini kurduğunda da mutlu bir aile yapısını da oluşturabilir. Bu nedenle aslında o ben kimliği oluşturma süreci onların hem en doğal hakkı hem de desteklenmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum ebeveynler tarafından. Çünkü duygusal olarak, biyolojik olarak, sosyal olarak birçok alanda kendilerini sıkışmış hissedebilmekteler. Bu nedenle bu alanda özellikle genelde şu tarz davranışlar da sergileyebilmekte. Çok agresif, asi ve ebeveynler tarafından hatta bu alanda Roger şunu dur ve bırak şeklinde açıklamakta. Bununla şu mesaj veriliyor. Yani aslında hem ebeveynler tarafında ergenler durdurulmak istiyor hem de aynı zamanda özgürlüklerini istiyor. Ama bunu genelde ebeveynleriyle paylaşmazlar. Ne zaman ki bakarlar, sınırları zorlayacak şekilde ilerleyebiliyorlar ama ebeveynleri tarafından durdurulmadığı takdirde de bu sefer zaten ben senin için değersizim. Hani gizliden gizliye bu da şeyi göstermektedir. Aslında her ne kadar bırak deyince aynı zamanda ebeveynleri tarafında durdurulmak isteme olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle o alanda ebeveynlerin daha çok bir liman şeklinde ebeveynlerine sığınabileceği bir liman oluşturulması gerekliliğini düşünüyorum. Bu alanda ebeveynlerin desteği de oldukça önemli ergenler için. Yani
Evet hocam.
göründüğü gibi değil. Sadece bu süreçte aynı zamanda rol modelleri de çok önemli. Çevre de ergenin büyüdüğü çevre. Şimdi biz şunu da görebiliyoruz. Örneğin bazı ebeveynler yetkin bir ebeveyn tutulunca çocuklarını yetiştirseler de ergenlik döneminde arkadaş çevresi devreye girdiğinde uygun olmayan bir arkadaş çevresi vesaire tekrar o çocuğun ergenin süreci birazcık daha zorlamayla ilişkili olabiliyor ebeveynler de bu konuda. Bu nedenle hani sadece aile yapısı değil aynı zamanda çevre olarak da çocuğumuzun ergenimizin nerede büyümesiyle de ilişkili olabileceğini düşünüyorum.
Evet hocam, aslında bu söyledikleriniz özellikle ikinci doğum dediniz. İlk doğumda hani fiziksel olarak belki bir bebek dünyaya geliyor. Bu ergenlik dediğimiz ikinci doğumda da bir kimlik aslında dünyaya gelecek. Bunun içinde bir gerçekten zorlanma, bir sancılı bir süreç geçirme söz konusu. Çok güzel ifade ettiniz. Bu örnek de benim hoşuma gitti açıkçası. Tabii ergenlik dönemi insan hayatının önemli bir dönüm noktası. Ergenliğe kadar geçen süre içinde çocuk içinde yaşadığı ortamı, yani ortam derken tabii işte ebeveyn tutumları, siz de bahsettiniz, işte kardeş ilişkileri, ailenin ekonomik ya da sosyal seviyesi gibi etmenlerin hani tümünden bahsedebiliriz. Yani ergen bu ortam içerisinde kendi potansiyeline göre şekillenen bir varlıkken, bu dönemden sonra içinde bulunduğu bu şartları sorgulayan bir yapıya bürünüyor. Bu dönem ergenlerin hem kişiliklerini oluşturmada hem de düşüncelerini oluşturmada bir başlangıç noktası gibi. Bu ikinci doğumumuz bir başlangıç noktası aslında. Bu başlangıç noktasına hocam ebeveyn ne oranda etki etmelidir? Yani nereye kadar ergenimize müdahale etmeli, nerede bu müdahaleyi biraz geri çekmeliyiz? Bu
So,
noktada biraz evet dengeyi kaçırabiliyoruz bazen hocam.
ben çok güzel sorunuz. Hakikaten genelde ebeveynlerin aynı zamanda ihtiyaç duyduğu bir alan soru olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bence anahtar koşulsuz kabul, koşulsuz sevgiyle başlayabiliriz. Yani çocuğu ergenlerini koşulsuz kabul etme olduğunda hani az önce belirttiğim gibi her ne olursa şimdi onlar kendi ben kimliğini oluşturmak için rol modelleri girmekte. Bir bakıyorsunuz saçını işte sarıya boyabiliyor ya da işte star benimsediği star şeklinde giyinme vesaire. Bu da ebeveynlere zaman zaman ürkütücü gelebiliyor. Benim sakin o melek yapılı çocuğum nereye gitti? Bu hırçın çocuk kim? Ya da bu ya da son dönemlerde ergenlerde şu şekilde tamamen siyah giyinme hakikaten bebeğinleri ürkütecek şekilde tarzdaki giyim şeklini de tercih etmektedir. Şimdi bu süreçlerde iki yol vardır. Ya tamamen ergenliğini suçlayıcı bir dil kullanıp da dışsallaştırmak vardır. Ya da onların biraz sabırla, aynı zamanda güven, empati, ilgi ve alaka o süreçte önemli. Onları koşulsuz sevdiği takdirde o güven oluşumu süreci de tamamlanırsa o zaman daha bir tekrar normal sürece girme sürecinin de daha kısa olacağını düşünüyorum. Yani şu ebeveynleri korkutmasın, onların giydiği kıyafetler ya da saç tarzları falan sadece geçici bir dönem için söz konusu. Ne zaman ki şeydir kendi ben kimliklerini oluşturduktan sonra tekrar anne veya babasının o sıcaklığını önemseyecek ve tekrar dönüş şey yap. Yani ilk etapta misalin kendi aile fotoğrafları albümüne baktığında hiç beğenmediği şeklinde daha sonra ben kimliği oluştuğunda baktığında tekrar o ebeveyniyle birlikte bu güzelliği paylaşacak düzeye kesinlikle gelmekte. Sadece bu süreçte desteklenmesi gerekiyor. Hani tamam belki şu soruyu sormanız da önemli diye düşünüyorum. Bunu nasıl yapacağız? Genelde hani hiç söz dinlemeyen bir ergeni de nasıl dizginleyeceğiz şeklinde soru olursa burada da genelde aynı zamanda az önce vurguladığım gibi dil boyutu önemli. Teknik olarak sen dili yerine ben diliyle onu anladığınızı ifade edebilirsiniz. Genelde sen dilinde örneğin ergen çocuk zamanında gelmesi gerektiği bir süreci 1 saat gecikmeli geldiğinde anne kapıyı ya da baba kapıyı açtığında ya sen zaten hep böyleydin deyip suçlayıcı bir dille sen diliyle ifade ettiğinde karşı çocuk da kendini korumaya geçip savunmaya başlayacaktır. Orada bir çatışma söz konusu olacaktır. Ama o süreçte eve geç gelmen beni veya bizi tedirginlendi dediğiniz takdirde karşı tarafın empati kurma sürecine yardımcı olmuş oluyorsunuz. Yani duygular üzerinde genelde konuşulduğunda ergenlerin o birazcık daha olumlu ve yumuşak davranabileceğini görmekteyiz. Aynı zamanda Seligman ve Leyna'nın çalışmalarına baktığımızda orada zor ergenlik dediğimiz, yani diyelim kendileri zaten pozitif bir bakış açıya sahip olduğunda kesinlikle ergenlik döneminde de ergenlerin eğitilmeyeceğine inanmıyor. Yani ergenler aynı zamanda ergenlik döneminde de kesinlikle eğitilebileceğine inanıyorlar. Alan uzmanların en önde gelenleri. Ve böyle olunca bu bakış açımızla belki çok zorlandığımız anlarda hatta bunu teknik olarak da kullandıklarını görüyoruz. Örneğin söz dinlemeyen, anne babasını dinlemeyen ergeni aynı zamanda aile içerisinde diyelim bu teyze olabilir, amca olabilir, dayı olabilir. Onların benimsediği veya saygı duyduğu birilerinin devreye girip de tekrar o iletişimi kurabileceklerini vurgulamaktadır. Bu aynı zamanda öğretmenleri olabilir, aynı zamanda din adamları olabilir, işte camide sevdiği hocası olabilir vesaire. Sadece ona saygı duyduğu alandaki kişinin devreye girmesi tekrar o süreci birazcık daha ılımlı olma açısından yardımcı olacaktır. Hani tamamen ebeveynler hiçbir şekilde o süreçte, özellikle az önce vurguladığım gibi, şimdi üç tarz ebeveynlerimiz vardır. Otoriter dediğimiz yetkin ebeveyn tutumu, işte otoriter dediğimiz ebeveyn tutumu ve permisif, işte ihmalkar tutumu uygulayan. Şimdi özellikle otoriter ve permisif ebeveyn tutumlarında genelde o süreçte zaten başta da zorluklar yaşadığında çok fazla yabancısı olmayabiliyor. Tekrar sıkıntılı bir süre. Ama yetkin ebeveyn tutumu uygulayıp da ergenlik döneminde çok kaos bir şekilde yaşayan ebeveynlerimiz de olabiliyor. Ya ne oldu? Ben bütün hayatımı çocuğuma adadım. Yine de bak ne oldu şeklinde ifade edilmekte. Bu süreç sadece az önce başlıklarda vurguladığımız gibi kesinlikle çocukların, ebeveynlerin hayatını zorlamak isteyip de cezalandırılma şeklinde algılamamaları gerekiyor. Çünkü söz konusu değil. Onların tamamen yapı olarak, biyolojik dediğimiz işte fizyolojik olarak tamamen sosyo-duygusal olarak gelişim sürecinde ikinci doğumda zorlanmayla ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle ebeveynlerimiz de üzerlerine alıp da alınganlık yapılmamalı. Hatta bazıları tamamen ergen çocuğunu reddedebiliyor. Yani bu süreçte ben kendi hayatımı sana adadım ama buna rağmen bak bu şekilde oldu deyince o alana üzüntülerini belirttiğini görebiliyoruz. Yani iletişim tarzı ergenlik döneminde iletişim düzeyi her ne kadar ergenlik öncesi iyiyse ergenlik döneminde çatışmalı olma süreci normaldir. O süreçte tekrar iyileşebileceğini ebeveynlere bildirebiliriz. Yani bu sadece kısa süreç süreli bir zaman limiti. Ama aynı zamanda ebeveyn tutumu ergenlik döneminde de belirleyici olabiliyor. Yani otoriter ve permisif tutumda genelde kaçınmaları gerekiyor. Yani özellikle şiddet ya da hiç önemsememe gibi davranışta tamamen ergenin kaybolması da söz konusu olabilir. Bu nedenle özellikle hani küçükken ben kısaca şöyle belirteyim. Örneğin yetkin ebeveyn tutumunda çocuk küçük çocukluk zamanında bir şey yapmaması gerektiğinde ebeveyn zamanını alır, 5 dakikada gerekiyorsa anlatır, neden yapmaması gerektiğini açıklar. Örneğin tüpe dokunmamalısın dediğinde neden dokunmamasını aynı zamanda açıklar. Ama otoriterde hemen çocuğu çeker, pat bir tane yapıştırır. Okay. Permisif şeyde genelde çocuk kendini yaktı yakmada çok fazla ilgilenmez. Çünkü çocukla kendi arasındaki iletişimi yüzleşmek de istemez. Özellikle bağımlı olan ergenlerde bunu görebiliyoruz. Örneğin çocuk bağımlıdır ama ebeveyni bağımlı olduğunu bildiği halde görmemezlikte gelebiliyor. Neden? Çünkü iletişiminin kötü olacağında ya da otokontrolü elinden kaybedeceği korkusu da olabileceğinden genelde daha çok kaçınmalı davrandığını ama güzel olan yetkin ebeveyn tutumu bu süreçte de devam etmesi süreci daha kolaylaştıracaktır. Ergen iletişimi daha da güzelleştireceğine inanıyorum.
Yani aslında o zaman ergenlik sürecine girmeden önceki ebeveyn tutumlarımızı da aslında düzeltmeliyiz. Yetkin ebeveyn tutumuna doğru yol almak gerekiyor.
Aslında küçüklükten yetkin ebeveyn tutumunu uygulamamız gerekiyor. Uyguladığımız takdirde hatta bazı şeylerimiz, uzmanlarımız bu 12 yaşına kadar verdiyseniz verdi, vermediyseniz geçmiş olsun zihniyeti var. Ama tabii ki bu diğer şey az önce bahsettiğim gibi pozitif psikoloji diyor ki ne ergenlik döneminde de tabii ki eğitilebiliyor. Yani bizi rahatlatılan şey uzmanlarımız da mevcuttur. Ama temele baktığımızda tabii ki 0 ile 3 yaş arası, 0 ile 6 yaş arasına baktığımızda hakikaten karakter oluşum süreci olarak kuramcılarımız tarafından ifade edildiğini görebiliyoruz. Bu nedenle hani o küçük yaşlarda ebeveyn tutumu ergenlik döneminin kolay veya zor ergenlik geçirmesiyle ilişkili olduğunu görebiliyoruz.
O zaman ne olursa olsun geç kalmış değiliz diye
Aynen
düşüneceğiz.
geç kalmışız ama yetkin ebeveyn tutumunu sergileyenler de daha biraz ılımlı, kolay bir ergenlik süreci geçirme olasılığının yüksek olduğunu görüyoruz.
Evet. Ve şeyi koşulsuz sevginin, koşulsuz kabulün altını çizdiniz. Sen dili yerine ben dili kullanmanın aslında sorgulayıcı ya da çocuktan hesap sorucu değil. Daha çok kendi endişelerimizi çocuğa empati yoluyla gösterecek bir dil kullanmamız gerektiğini söylediniz. Bir de bırak dur modeli de aslında ilginç bir yaklaşımdı bence. Hani güvenilir bir liman olması ailenin.
Aynen. Hatta Rogers bu alan uzmanlarından bir tanesi şu şekilde ifade ediyor. Luna Park şeklinde. Okey. Diyor ki ne yani bir çıkıyor havaya bir pat yere gelecek o duygu düzeyine hakikaten güzel açılıyor. Ama bu alanda mesela yine alan uzmanlarından bir tanesi burada şu şekilde ifade ediyor. Ebeveynler yardım edebilirler ama çocuklukta gibi yap işte sadece onlara neler yapması gerektiği şeklinde davranırsa orada bunun olması artık mümkün değildir. Çünkü ergen sorgulama süreci başlamıştır. Bu nedenle açık büfe şeklinde yardımın sunulmasının güzel olacağını vurgulamakta. Ben de buna inanıyorum. Hakikaten ergenlerimize hani bunu tamamen böyle çok fazla yardım verdiğimizde de bu da olumsuz bir süreci ya da almama ya da istememe gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bunun yerine hani koşulsuz kabul, güvende olduğunu bilip de her ne olursa olsun ailesine dönebileceği duygusu oluştuğunda aynı zamanda kendisini koruyabileceği limanın olduğunu inandığı takdirde o alanda bir her ne kadar inişler yaşasa da tekrar ebeveynle iletişimin olumlu yöne gideceğine inanıyorum. Yani açık bir şekilde yardımın sunulduğunu ergen bildiğinde ne zaman ihtiyaç olduğunda gidip alabileceğini bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli.
Evet, aslında anlattığınız bana bir resim, bir tablo, sahne canlandırdı. Yani aslında aile sahilde bekleyen ve çocuk ise suda yüzmeye çalışan bir varlık. İstiyor ki ben boğulduğum an, el ettiğim zaman ailem beni görsün. Yani gözleri benim üstümde olsun istiyor. Ama bir taraftan da kendini ispat ederek ben bu suda yüzebilir mi de göstermeye çalışıyor. İşte demek ki biz aile olarak işte ihmalkar davranmayacağız. Sürekli belki gözlerimiz çocuğun üzerinde olacak. Ama onun yardım isteyeceği anı belki sabırla beklememiz gerekiyor, hani müdahale etmeden önce.
Aynen. Yardımı aynı zamanda açık bir büfe şeklinde sunmamız gerekiyor. O ihtiyacı olduğunda zaten gelip de alacaktır. Zaten pozitif psikolojinin bakış açısı şu şekilde, hani problemleri hiç görmeyip tamamen böyle tamamen yeşil alan şeklinde, tamam problem yok, hepsi uyumuş şeklinde ifade edilmiyor. Orada da problemler var. Tüm problemlere karşı, sorunlara karşı olumlu düşünce yapısının olumlu süreci getireceğine inanıyor. Aslında baktığımızda hakikaten bireysel davranışsal terapide, akılcı duygusal davranışlı terapiye baktığımızda hem Beck hem de Ellis de bu alana vurgu yapmakta. Hani düşünce yapımız duygu alanımızı etkiliyor. Duygu alanımızda bir davranışı düzeltmemiz için İlk etapta bilinçteki olumsuz düşünceyi olumluyla yer değiştirdiğimiz takdirde bu olumlu düşünce yapısı duyguya intikal ediyor ve duygudan sonra davranışlar kendini gösteriyor. Yani bu zihniyetle yaklaştığımız takdirde hani benim ebeveynlere tavsiyem şeydir, olumsuz olmasın. Okay, problemler her ne kadar yaşanılsa da o bilinçteki ergenlik eşittir işte horror ya da işte tamamen ürkütücü hikayeleri tamamen çıkartıp da maceralı hikayeler, iniş çıkışlar yaşayacağız ama biz bunu atlatacağız şeklinde bir bakış açısına sahip olduğu takdirde sürecinde daha kolay olumlu ilerleyeceğine inanıyorum.
Evet hocam, yani problemsiz bir süreç değil ama çözümsüz bir süreç de değil, çözüm de var aslında. Şimdi hocam, ergenliğe kadar ailenin düşünce ve inanç yapısıyla büyüyen çocuk ergenlikle beraber farklı düşünce kaynaklarından, farklı inanç ve kültürlerden de beslenmeye başlıyor. Beslendiği bu kaynaklar kimi zaman doğru fikirler sunuyor ama kimi zaman da yanlış bazı yönelimlere de sebebiyet verebiliyor. Düşüncedeki bu köklü değişim dönemini sağlıklı nasıl geçirebilir ergenimiz? Yani bu dönemi sağlıklı geçirebilmenin yolları nelerdir diye sorsak?
Okay, bu soru genelde bize de geliyor. Hatta ebeveynler bu kadar şey de sormuyor. Direkt diyor ki hocam şeydir, hatta danışmanlık esnasında hani çocuklarını şey yaptığında, bize yönlendiğinde diyor mümkünse şimdi dindar olsun hemen ya da işte Müslüman olsun ya da işte dinini uygulasın, böyle herhangi bir şey.
Sihirli bir değnek.
Evet, danışmanlık ilkelerine de aykırıdır. Yani bu hiçbir uzman gidip de karşı tarafın din boyutu ya da şeyine, ama şöyle bir şeydir, aile yapısını hakikaten göz önünde bulundurarak şimdi aileler ergenlik dönemine kadar, az önce değerler dedim ya, maneviyat ya da işte benim Türkçem çok iyi değil, özür diliyorum bundan dolayı, hani kelime olarak doğru kelimeyi bazen aramaya çalışıyorum. Hani
hiç hissettirmediniz hocam, gayet güzel ilerliyorsunuz.
Güzel, kendi değerlerine, kültürüne, dinine bağlı bir ergen yetiştirmek istiyorsa genelde bunu 12 yaşından önce bu değerler, kültür, din boyutunu verebilmeleri gerekiyor ve çocuk da olduğu gibi alıyor. Yani çocuklar çok müsaitler. Bu sadece şeydir, din bakış açısıyla yetiştiren ebeveynler için değildir. Yani hangi dünya görüşünde olursan ol, çocuğun 12 yaşından önce senin verdiğin bakış açısını benimser ve alır, olduğu gibi de uygulamaya koyar. O süreçte bunu verdiğinde ergenlik sürecinde kendi kütüphanesine koyma olasılığı çok yüksektir. Okay? Çünkü temel var. Temel olduğunda her ne kadar sarsıntı yaşasa da tekrar belki bir iki tane alanda şeyler yaşasa da, hani kütüphanesine dahil etmese dahi, ama büyük bir olasılığını tekrar koyuyor. Yani o değerler kısmı, kültürel yapısı, din boyutunu küçük yaşta benimsetildiğinde ya da verildiğinde çocuğun o kültürel yapısı, değerleri tekrar benimseme olasılığının yüksek olduğunu görüyoruz. Yani belki şöyle olabilir, bizim ebeveynler çok çok koruyucu, bir de çok seviyorlar çocuklarını. Hani ben Avrupa ülkelerdeki ergenlerle bizim ülkedekileri karşılaştırdığımızda bizim ebeveynler inanılmaz bir koruyucu anlayışlılar ve çok da seviyorlar. Hani gerektiğinde hakikaten bütün ömrünü çocuğuna olduğu gibi adayan bir ebeveyn kitlesine sahibiz. Ama unutulan şeydir, çocuğa verme alanda hani sevmek tamamen ömrünü vermek değil aslında. Sevmek o zaman şeydir, küçük yaşta vermeniz gerekenleri vermeniz ve aynı zamanda sorgulanması gereken yerlere de şeydir, bakmanız gerekiyor ya da o çocuğa vermeniz gerekiyor, üzerinde konuşmanız gerekiyor. Ama bizimkiler genelde hani yanlış davranışı olduğunda şey yapılıyor, işte bir şey olmaz çocuk zihniyeti çok var bizde. Okay. Çocuktur bir şey olmaz, göz ardı ediyor, çocuktur bir şey olmaz. Sonra ergenlik dönemine geldiğinde o çocuktur bir şey olmaz diyen birden nasıl böyle yaparsın, sen artık kocaman bir insan oldun. Ama sen o çocukken bir şey olmaz dediğinde, hani yetkin ebeveyn istiyor dedik ya, normalde yetkin ebeveyn anne oturur, çocuğun hareketi, davranışı yanlış, davranış sergilerse yanlıştır ve neden yanlışı verdiğinde çocuk doğrusunu öğrenme olasılığı yüksek olacaktır. Ama bu yapılmadığı takdirde ergenlik dönemine geldiğinde ebeveynlerimize şunu da görebiliyoruz. Birden turbo eğitimi başlıyor. Hemen çocuklarını eğitmeye geçiyor. Ve aynı zamanda ek yardım da alarak, işte benim çocuğumu ben şöyle bir formül önümüze koyuyorlar. Okey, ve diyor ki böyle bir çocuk istiyorum ya da ergen istiyorum. Aslında bunun geçişi çocuklukla ilişkilidir. Yani ergenlik döneminde de tamam şeydir, ne dedik, olumsuz bakmayacağız, pozitif bakacağız ve güzel göreceğiz. Ama şeydir, daha ılımlı, daha kolay, yani geleceğimizi inşa etmemiz için geçmişimize bakmamız gerekiyor, değil mi? Bu aynı zamanda ergenlik içinde söz konusudur. Yani ergenlik sürecinde belirleyici olan çocukluk sürecindeki nasıl geçmişle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hani o alandaki ebeveyn çocuk ilişkisi güzelse ve o dediğiniz korkuları yaşıyorsa, hani şimdi benim kültürüm, benim değerlerim, benim maneviyat, işte din yapımda ki bir formül şeklinde isteniliyorsa, bunun aslında anahtarı tekrar çocukluk sürecinde. Yani bu sadece İslam dini için değil, Yahudilik için de geçerli, Hristiyanlık için de geçerli ya da ateist düşünce yapısıyla da çocuğunuzu yetiştirebilirsiniz. Yani ama ergenlik sürecinde geldiğinde, hadi benim düşünce yapımı al benimse, böyle bir şey söz konusu değil. Bunun inşa edilmesi için çocukluk dönemine ihtiyaç olduğunu görüyoruz.
Evet hocam. Aslında siz farklı kültürleri de görmüş bir göz olarak bizim ebeveynlik tutumumuzu da çok güzel özetlediniz gerçekten. Hani çocukken aslında işte çocuktur bir şey olmaz demek yerine, hata gördüğümüz yerde çocuğa onu telkin etmek aslında o hata bir eğitim fırsatı bir anne baba için. Yani çocuğa o yanlışı göstermek için çok güzel bir eğitim fırsatı. Ve aslında bu şekilde çocuk ilerliyor ve ergenliğe de bu noktada ulaşıyor diyorsunuz.
Çok güzel toparladınız. Siz daha güzel toparladınız. O hakikaten öyledir. Tamamen onu ifade etmeye çalıştım. Hani şeydir, geçmişi geçmiş önemli. Bizimkiler çok şefkat var ya, çok şefkat, çok merhamet de zarar olabiliyor. Çünkü çocuktur deyip de her şeyi normal görmememiz gerekiyor. Okay. O alanda gereken açıklamalar yapılmadığı takdirde ergenlik döneminde zaten hormonal sürecinin, hani ne dedik, Luna Park'ı gibi iniş çıkışlar, bir yukarıda bir ağlıyor, bir bakıyorsun bir gülüyor kahkahayla. Hani bu süreci onların elinde olan bir süreç de değil, tamamen hormon düzeyiyle ilişkilidir. Bu nedenle o süreçte bir de yeniden kurallar konulması sıkıntılıdır. Yani kuralların konulması, hani yetkin ebeveyn tutumunda çocukluk döneminde de kurallar konuluyor ama Ama aynı zamanda kuralların açıklaması da vardır. Neden kurulduğunu ve yetkin ebeveyn, otoritatif ebeveyn tutumunda çocuk veya ergen her zaman ebeveyn tutumunu sorgulayabilecek bir şey. Yani partner şeklinde genelde çocuğu görüyor. Hani çocuk görse aynı zamanda ebeveynler teşvik de ediyorlar. Hani sorgulayıcı olsun diye çocuk. Hani tamamen komando gibi benim söylediğim her şeyi yap şeklinde değil. Sorgulamaya cesaret veriyor ki ileride genelde bu tarza yetişen çocuklar kendi ayakları üzerinde daha da güzel durabiliyorlar. Başka ülkelere, başka yerlere gittiğinde bir şey yaptıklarında neden yaptıklarını genelde sorgulayandır. Onlara söylenenini hemen uygulama değil de anlamadan yapamama gibi bir durum ya da yapmama gibi bir durum. Doğru olan da budur. Hani bir şey yapıyorsak onu bilmemiz lazım ki neden bunu yapıyoruz. Bunu aslında bakın genç yetişkinlikte davranış şekillerimiz ne dedik? Bohm terapisini verdiğimde ne dedim? Ailelere gidiyoruz. Eşler arasındaki bakıyoruz. İletişim sorunu bireylerin kendilerini farklılaştırmaması ile ilişkili. Yani kendilerini çekirdek aileleriyle özgürleştirmeme ile ilişkili. Yani benim ben kimliğini tamamen özgür kılmamakla, tamamen oluşturmamakla ilişkili. Bu süreci aynı zamanda ergenlik döneminde de inşa edilmesi oldukça önemli. Yani bu alanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Belki son olarak ben bir otantik sahici mutluluk formülünü veriyor Zeligman. Eğer şey görürseniz ona da bir kısa değinelim.
Tamam
Uygun
hocam. Ben de evet, programın sonuna doğru son sözlerinizi alayım demiştim. Madem
mu?
bahsettiğiniz şeyden, mutluluk formülünden bahsedelim madem hocam.
Evet. İnsanların yaşamlar mutluluğu elde etmeyi nasıl başarabileceğine dair kavrayışlar geliştiren Zeligman insanların doğru olan yönleriyle ilgilenmeye ve onları geliştirmeye odaklanır. Aslında biz buna vurgu yaptık. Hani ergenlik döneminde ben ergenimle nasıl iyi bir iletişim kurarım derlerse ebeveynler genelde her ebeveyn ergenin kendine özgün talent diyoruz ya, yaratıcılığı vardır, güçlü alanları vardır. İşte güzel futbol oynuyorsa ebeveyni o futbola dahil olarak onun geleceği hakkında konuşabilir. Yani ergeninizi alıp da masa başında alıp da işte ben senden bunu istiyorum şeklinde konuşmak var. Bir de onun sevdiği aktivitelere anne baba olarak dahil olup orada bir team diyoruz ya, bir grup
Takım.
birlik hissiyatı oluşturup da yönlendirme yapılabileceğini görüyoruz. Hani bu alanda çok sıkıntılı olan ebeveynler daha çok ergenlerin güçlü yanlarını keşfedip aktivitelerle onlarla tekrar bir iletişim tarzı kurmaya yönelebilirler. Seligman sahici mutluluğun üç bileşeninde bahsediliyor. Bunu vurgulamak istedim. Birincisi olumlu yaşam duygusu diyor. Aslında biz bu alanlara hep vurgu yaptık. Sadece şimdi belki kavram olarak değineceğiz. Burada hayat olumlu düşünen bireylere yüksek düzeyde olumlu duygular sağlar. Hani dedik ya, Beckwith'e, Ellis de aynı şekilde bu alana vurgu yapıyor. Olumlu düşünce yapısı duyguya intikal ediyor. Duygu da davranışa intikal edecektir. Zeligman da bu alanda bu bireyler yaşam memnuniyeti doyumuna ulaşabileceğini vurgu yapıyor. İkinci bileşen bağlanma şeklinde açıklıyor. Burada bir işe veya faaliyete kendini tam vererek konsantre olarak yapmak, hani bir amacı olma aslında. Daima bir yoğunlaşmaya aktif katılımı ve akışı içeren bir yaşam ifade eden bir bileşen şeklinde ifade ediliyor. Ve son olarak üçüncü bileşen anlam olarak tanımlamaktadır. Burada bireyin kendisinde daha büyük, daha kudretli bir şeye aidiyet hissetmesi ve ona hizmet etme arzusuyla bütün güçlerini burada harekete geçirmesi şeklinde ifade ettiğini görebiliyoruz. Şimdi biz şey olarak çok fazla sohbet şeklinde geçti ya, ben tekrar bu özellikle üç bileşene vurgu yapmak istedim. Başka sorularınız var mı?
Hocam, sohbet şekline geçmesi bence çok güzel oldu. Biz ebeveynler için de çok aydınlatıcı noktalara değindiniz gerçekten. Sizin eklemek istediğiniz var mı? Biz size soralım hocam.
Ebeveynlere tavsiyem bu alanda lütfen umutlarını kaybetmesinler. Hatta tam tersi umut dolu olsunlar. Çünkü ebeveynler ergenlerinin çocukluk döneminde çıkıp ergenlik dönemine girmeyi büyük bir güzelliktir. Aynı zamanda heyecanlı bir serüvenin başlamasıdır. Bu nedenle onlara dahil olup da hani dedik ya güçlü alanlarını, aktivitelerini, ilgi alanlarını göz önünde bulundurup da güzel bir ergenlik süreci kesinlikle geçirebilirler. Ama dediğimiz gibi 12 yaş öncesi de hiçbir şekilde ben vermedim, eyvah şimdi ne yapacağım şeyine de kapılmasınlar, olumsuzluğuna. Çünkü genelde eğitim yaşam boyu sürüyor. Okey, temeli keşke 12 yaş öncesi olsa belki daha kolay olurdu ama bu hiç olmayacak anlamına gelmemektedir. Bu nedenle hem onlara ergenlerine özgür bir alan sağlasınlar. Yani onların nefes alabileceği bir alan oluşturdun ama aynı zamanda hani bırak dur deniliyor ya, çocuğun durması gerektiği yerde de arkada onları koruma şeyi olmasının güzel olacağını düşünüyorum.
Evet, bugün Sayın Besra Taş hocamızla ergenliğe bakarken takınmamız gereken pozitif bakış açısını, ergeni anlamanın önemini, bu dönemde yaşanması muhtemel sorunları en aza indirmenin yollarını aslında konuştuk. Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerden oluştuğunu bilerek her insana biricik olmanın güzelliğini hatırlatan çok tatlı bir sohbet oldu bence. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimiz adına da. Bir sonraki programda yeni bir başlık ve yeni sorularla tekrar bir arada olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.